Ayrım 52, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 552. Söz konusu temizlik maliyetleri ile karşı karşıya kalan metal madenciliği şirketleri çoğu zaman iflas ettiklerini beyan ederek ve tüm mal varlıklarını yine kendileri tarafından idare edilen başka şirketlere geçirerek bu maliyetlerden kurtulurlar. Bunun gibi bir örnek Montana'daki Zortman-Landusky altın madenidir. Kitabın birinci bölümünde de söz edilen maden, Kanada firması olan Pegasus Gold Incorporation tarafından işletilmiştir. Maden ilk olarak 1979 yılında açıldığında ABD'de bulunan ilk büyük ölçekli açık ocak, siyanürlü altın madeni ve Montana'da bulunan en büyük altın madeniydi. Ancak maden çok fazla siyanür sızıntısına ve asit drenajına yol açtı. Ne federal hükümet ne de Montana eyalet yönetimi şirketin asit drenajı testi yapmasını talep etmemişti. Bir başka deyişle bu durum açıkça hükümet tarafından teşvik ediliyordu. 1992 yılına gelindiğinde eyalet müfettişleri madenin akarsulara ağır metal ve asit bulaştırdığını buldular. 1995 yılında Pegasus Gold kendisine federal hükümet, Montana eyaleti ve yerli Kızılderili kabileleri tarafından açılan tüm davaları kapatmak için 36 milyon dolar ödemeyi kabul etti. 1998'de de maden alanının %15'ini bile temizlemeden yönetim kurulu üyeleri kendilerine 5 milyon dolardan fazla ikramiye vererek şirketin kar getiren tüm mal varlıklarını kurdukları Apollo Gold adındaki yeni şirkete devrettiler ve Pegasus Gold'un iflas ettiğini açıkladılar. Çoğu maden işletmesi yöneticisinin yaptığı gibi Pegasus Gold'un direktörleri de Zortman-Landusky madeninin sınırlarında yaşamamışlar ve 14. bölümde bahsedildiği gibi yaptıklarının sonuçlarından kendilerini soyutlayan örnek seçkinlerden olmuşlardır. Daha sonra eyalet hükümeti ile federal hükümet 52 milyon doları bulan toprak yüzeyinin temizliğinin yapılması için bir plan yapmışlardır. Bunun 30 milyon doları Pegasus'un yaptığı 36 milyon dolarlık ödemeden alınmıştır. Kalan 22 milyon dolarlık kısım ise ABD vergi mükellefleri tarafından ödenmek üzere planlanmıştır. Ancak yüzey iyileştirme planı daimi olarak suyun arıtılmasını içermemektedir. Tabii bu durum vergi mükelleflerine çok daha fazlasına patlayacaktır. Daha sonra ortaya çıkmıştır ki son 13 büyük metal madeninden 5 tanesi Montana'da bulunmaktadır ve bunların 4'ü, Zortman-Landusky madeni de dahil, açık ocak sistemiyle çalışan siyanürlü madenlerdir ve iflas etmiş bulunan Pegasus Gold Incorporation'a aitti. Büyük madenlerin 10 tanesi ise sonsuza kadar, yani daimi olarak su arıtmaya ihtiyacı vardır. Ortaya çıkan sonuca göre maden kapanış ve iyileştirme maliyetleri tahminlerin 100 katına kadar çıkabilmektedir. İflas edişi vergi mükelleflerine pahalıya patlayan bir maden daha vardır. Bu maden de ABD'de bulunan ve altın madenine sahip bir başka Kanada firması olan Galactic Resources'un Summitville madenidir. Söz konusu maden yıllık olarak 9.7 metre yüksekliğe kar düşen Colorado'nun dağlık arazisinde yer almaktadır. 1992'de yani Galactic Resources firmasının Colorado eyaletinde faaliyet gösterebileceğine dair izin alınışından 8 yıl sonra şirket iflas ettiğini açıklamış ve bir haftadan daha kısa bir süre içinde madeni kapatmıştır. Üstelik de yüklü miktardaki yerel vergisini ödemeyerek, personelini işten çıkararak, gerekli çevresel muhafazayı bırakarak araziyi terk etmiştir. Birkaç ay geçtikten sonra kar yağışlarının başlamasıyla elek sistemi taşmış ve Alamosa Nehri'nin 29 kilometrelik bir kısmını siyanüre bulamıştır. İşte o zaman Colorado eyaletinin faaliyet iznini verirken Galactic Resources'tan sadece 4,5 milyon dolarlık bir mali garanti talep ettiği anlaşılmıştır. Oysa temizlik operasyonu 180 milyon dolar tutmaktadır. Hükümet iflas ödemesi olarak şirketten 28 milyon dolar daha kopartmayı başardıktan sonra vergi mükellefleri Environmental Protection Agency yani Çevre Koruma Dairesi aracılığı ile 147 milyon 500 bin dolar ödemek zorunda bırakılmışlardır. Bu tecrübelerin sonucu olarak Amerikan eyaletleri ve federal hükümet kendilerini mali güvence altına almak adına şirketlerin arkalarından iyileştirme faaliyetleri yapmamaları veya mali olarak bunun olanaksız olduğunu kanıtlamaya kalkışmaları ihtimaline karşılık temizlik ve restorasyon için yeterli miktarda bir garantiyi önceden talep etmeye başladılar. Ne var ki bu güvence adı altındaki rakam madencilik işletmesinin kendi yaptığı maliyet tahminine dayalıdır. Çünkü hükümet görevlileri bu analizleri yapabilecek vakte, bilgiye ve detaylı maden mühendisliği planlarına sahip değillerdir. Dolayısıyla bu tahmini analizi kendileri yapamamaktadırlar. Madencilik işletmelerinin arkalarından temizlik yapmadıkları ve hükümetin de düşük maliyet tahminini kabul etmek zorunda kaldığı pek çok olayda gerçek temizlik bedelinin işletmenin tahmininden 100 kat daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Bu hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü tahmini rakam zaten şirket tarafından verilmektedir. Şirketler de genellikle gerçek maliyetin altında değer biçerler. Çünkü bu tahmini tamı tamına doğru yapmaları için hiçbir mali teşvik veya hükümet düzenlemesi ile karşılaşmamaktadırlar. Bu mali güvence 3 şekildedir. Birincisi beyan edilen hazır değerler, ikincisi kredi mektubu ki bu en güvenli olanıdır. Maden işletmesinin sigorta şirketinden yıllık bir prim karşılığı sağladığı bir senettir. Ve son olarak da firmanın mutlaka temizlik yapacağına dair teminat vermesi ve sahip olduğu varlıkları ile bu teminatın arkasında durmasıdır. Ancak bu teminatların sık sık ihlal edilmesi bu güvenceyi anlamsız kılmaktadır ve artık federal arazi üzerindeki madenler için kabul edilmemektedirler. Sadece Amerikan eyaletleri içerisinde maden endüstrisine en sıcak davranan Arizona ve Nevada'da halen geçerlidir. ABD'deki vergi mükellefleri maden şirketlerinin arkalarında bıraktıkları çevre temizliği ve restorasyon için 12 milyar dolara varan bir yükümlülük ile karşılaşmaktadırlar. Hükümetler çevre temizliği maliyetleri için şirketlerden güvence talep ediyorlarsa niçin böylesine büyük yükümlülükler ile karşılaşıyoruz? Bu biraz şimdi bahsettiğimiz maden işletmelerinin değerinden daha düşük açıkladıkları tahmini zarar rakamları yüzündendir. Biraz da şirketlerin verdikleri teminatları kolaylıkla kabul eden ve sigorta poliçesi talep etmeyen iki eyalet, Arizona ve Nevada yüzündendir. Fonu yeterli olmasa da gerçek bir sigorta poliçesi olduğunda dahi vergi mükellefleri daha yüksek maliyetler ile karşı karşıya gelirler. Evimiz yanıp da büyük bir kayıpla karşı karşıya kaldığımızda sigorta şirketimizden para almaya çalıştığımız zamanı iyi biliriz. Sigorta şirketi düzenli olarak poliçe ödemesinin miktarını azaltır. Buna iyimser bir tabirle müzakere adını verir. Örneğin, eğer indirim teklifimizi beğenmediyseniz, bu davayı çözmek için avukat ücreti ödemeniz ve 5 yıl mahkemenin sonuçlanmasını beklemeniz gerekir der. Evi yanan bir arkadaşım bu müzakere sonrasında kabus dolu bir yıl geçirdi. Sonra sigorta şirketi yıllar geçtikten ve çevre temizliği ile restorasyon bittikten sonra poliçeye bağlanmış veya müzakere edilmiş miktarı öder. Ancak bu rakam zamanla kaçınılmaz olan maliyet artışını içermemektedir. Sonra sadece maden şirketleri değil, bazen sigorta şirketleri de iflas yüzünden yüksek yükümlülüklerle karşılaşırlar. ABD'deki en büyük 10 vergi mükellefi madenlerden 2 tanesi iflas yolunu seçmiş tek bir maden işletmesine aittir. Asarco borcu yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplamıştır. 6 tanesi ise yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda özellikle ayak diretmektedirler. Sadece 2 tanesi bu konuya biraz daha sıcak bakan firmalara aittir. Söz konusu 10 firmanın hepsi de asit ürettiğinden uzun bir süre ya da daimi olarak suyu arıtmaları gerekmektedir. Vergi mükelleflerinin bu maliyetleri ödemeye mahkum edilmelerinin sonucu olarak Montana'da ve diğer bazı eyaletlerde halkın madencilik karşıtı tepkiler vermesi hiç de şaşırtıcı değildir. ABD'deki metal madencilik endüstrisinin geleceği karanlıktır. Ancak bu konudaki yasal düzenlemelerin yeterli olmadığı Nevada'daki altın madenleriyle Montana'da bulunan platinyum, paladyum madenleri, aşağıda hakkında biraz daha bilgi vereceğim özel bir vaka, Amerikalı üniversite öğrencilerinin pek az bir kısmı madencilik konusunda kariyer yapmaktadırlar. Tüm ABD'de sadece 578 öğrenci. Üstelik de yıllar geçtikçe tüm üniversite nüfusunda patlama yaşanmasına rağmen. 1995'ten beri ABD'deki halkın itirazları maden çalışmalarını bloke etmek konusunda gittikçe daha fazla başarı kazanmakta ve madencilik endüstrisi ihale verebilmek için artık lobi faaliyetleri yapanlara ve kendilerine sıcak bakan yasama meclisi üyelerine sırtını dayamaktadır. Metal madenciliği bir ticaret kolunun çıkarlarını kısa dönem korumak uğruna uzun dönemde kendi kendini baltalaması ve tüm endüstriyi neredeyse yok olma noktasına götürmesinin baş örneğidir. Ortaya çıkan acı sonuç başlangıçta şaşırtıcıdır. Petrol endüstrisi gibi metal madenciliği de düşük işçi ücretleri, daha az ciro ve devamsızlık, daha yüksek iş tatmini, daha düşük sağlık harcamaları, daha ucuz banka kredileri ve sigorta poliçeleri, toplumun kendilerini kabullenmesi ve kendilerini engellemek için yürüttükleri projeler ile karşılaşma riskinin azalması ve temiz çevre politikalarından kâr edebilmektedir. Çevre standartları zorlayıcı olmaya başladığında işletmelerin sahip oldukları eski teknolojinin iyileştirilerek yenilenmesi metodu ile kıyaslandığında modern temizleme teknolojisini projenin en başından tesise yerleştirmenin ne kadar ucuz olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Peki metal madenciliği nasıl olur da kendi kendini böylesine baltalayan bir davanın içerisine girer? Özellikle de petrol ve kömür endüstrisi görünüşte aynı problemleriyle karşılaşmalarına rağmen kendilerini böylesine tüketmezlerken. Cevap daha önce bahsettiğim üç faktörle ilgilidir. Ekonomi, madencilik endüstrisinin tutumu ve toplumun tutumu. Madencilik şirketi motivasyonları. Çevre temizliği maliyetlerini metal madenciliği endüstrisi için petrol endüstrisinden veya kömür endüstrisinden daha az dayanılır kılan ekonomik faktörler, düşük kar marjları, önceden tahmin edilemez kar oranları, daha yüksek temizlik maliyetleri, daha sinsi ve uzun süren kirlilik problemleri, bu maliyetleri tüketicilerine dayandırma olasılığının ve bu harcamaları kapatabilecek sermayenin daha az olması ve farklı iş gücüdür. Öncelikle bazı şirketler daha karlı da olsa tüm endüstri düşük kar marjları ile faaliyet göstermektedir. Öyle ki son 25 yıldan fazla bir zamandır ortalama kazanç oranı sermayesini bile karşılamamaktadır. Yani bir madencilik şirketi CEO'su 1979 yılında yatırım amaçlı kullanmak üzere 1000 dolara sahip ise ve eğer o parayı çelik endüstri hisse senetlerine yatırmışsa 2000 senesinde o para sadece 2220 dolar olacaktır. Eğer o parayı demir ve çelik dışında diğer metallerin hisse senetlerine yatırdıysa kazanç 1530 dolara çıkacaktır. Altın madeni hisse senetlerine yatırdıysa sadece 590 dolar olacaktır. Bu da enflasyonu bile dikkate almadan net bir kayıp demektir. Ancak ortalama değişken fonlara yatırır ise o para 9320 dolar olacaktır. Bir başka deyişle eğer madenci iseniz kendi endüstrinize para yatırmak size pek bir şey kazandırmayacaktır. Pek de parlak olmayan bu kârların bile hem tek bir maden seviyesinde hem de tüm endüstri seviyesinde önceden tahmin edilmeleri mümkün değildir. Oysa tanınmış bir petrol alanı içerisindeki tek bir petrol kuyusu kuru çıksa da rezervler ve tüm petrol alanındaki petrol sertlik derecesi ekseriye önceden tahmin edilebilirdir. Fakat bir metal filizinin sertlik derecesi, yani metal içeriği ve böylece ölçülebilen kârlılığı önceden tahmin edilemez. Dolayısıyla maden yatağı kazılırken çıkan cevherin kârlılığı önceden kestirilemez. Şimdiye kadar kalkındırılmış maden ocaklarındaki madenlerin yarısının kâr getirmeyen cevherler olduğu anlaşılmıştır. Tüm madencilik endüstrisinin ortalama kârı da önceden kestirilemez. Çünkü metal fiyatları petrol ve kömür fiyatları ile kıyaslandığında oldukça dönek ve değişkendir. Bu kötü şöhretin sebepleri de oldukça karmaşıktır. Öncelikle petrolden veya kömürden daha az miktarlarda tüketilir. Bu durum metalleri stoklamayı kolaylaştırır. Ayrıca petrol ve kömüre her zaman ihtiyaç duyacağımıza dair sabit bir anlayışımız vardır. Oysa altın ve gümüş ekonomik bir durgunluk yaşandığında vazgeçilebilir lüks eşyalardır. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar altın tedariki ve endüstriyel altın talebiyle pek ilgisi olmayan faktörler tarafından yönlendirilir. Bu faktörleri adlandırmak gerekirse, borsaya güvenmedikleri zaman altın alan spekülatörler, yatırımcılar ve altın rezervlerini satmak isteyen hükümetler denilebilir. Metal madenciliği petrol kuyularından çok daha fazla atık meydana getirir ve çok daha fazla çevre temizliği maliyeti gerektirir. Bir petrol kuyusundan çıkarılan ve imha edilmesi gereken atıklar çoğunlukla sadece sudur. Tipik olarak atık petrol oranı 1 civarıdır veya biraz daha yüksektir. Eğer erişim yolları inşa edilmez ise ara sıra meydana gelen petrol sızıntıları dışında petrol ve gaz çıkarma işleminin çevreye pek etkisi yoktur. Bunun aksine metaller metal filizinin ufak bir parçasını oluştururlar. Bir başka deyişle tüm filizi çıkarmak için yapılan kazıda çıkan atığın sadece ufak bir parçası metaldir. Bundan dolayı atık kirin metale oranı bakır madeni için 400, altın madeni için ise 5 milyondur. Bu gerçekten de maden firmalarının temizlik için ödemek zorunda oldukları yüksek bir orandır. Kirlilik problemleri madencilik endüstrisinde petrol endüstrisinde olduğundan çok daha sinsi ve uzun sürelidir. Petrol kirliliği problemleri çoğunlukla hızlı ve gözle görünür sızıntılardan kaynaklanır. Bunların çoğundan da dikkatli bir bakım, denetim ve gelişmiş mühendislik dizaynı, örneğin tek omurgalı tankerler kullanmak yerine iki omurgalı tankerlerin kullanılması ile sakınılabilir. Sonuçta günümüzde de karşılaşılan petrol sızıntıları çoğunlukla insan hatasından kaynaklanmaktadır. Exxon Valdez tanker kazası gibi. Bunlar titiz bir eğitim prosedürü izlenerek en aza indirilebilirler. Petrol sızıntısı genellikle birkaç yıl veya daha az bir zamanda temizlenebilmektedir ve petrol doğal olarak yüzey aşınması ile de yok olmaktadır. Ancak maden kirlilik problemleri ara sıra hızlanan bir nabız atışı gibidir ve Summitville madeninden taşan siyanürün balıkları öldürmesi gibi pek çok balığı ve kuşu birdenbire öldürür. Genellikle bunlar devamlı zehir sızdıran birer deliğe dönüşürler. Görünmez metaller ve asit doğal olarak yüzey aşınmasıyla yok olmazlar ve yüzyıllarca sızmaya devam eder. Bu durum aniden ortaya çıkan ceset yığını yerine yavaş yavaş harap olan insanlar bırakır. Maden sızıntılarına karşı yapılan pos asetleri ve diğer mühendislik gerektiren inşaatlar yüksek oranda başarısız olmaktadır. Kömür gibi petrolde görebileceğimiz hacmi olan bir maddedir. Göz pompası sayacı bize kaç litre benzin aldığımızı gösterir. Bunu kullandığımızı bilir ve gerekli olduğunu düşünürüz. Petrol sıkıntısı mutlaka çekmişizdir ve bunu yeniden yaşamaktan hep korkarız. Sonuç olarak akrabalarımıza benzin alabildiğimiz için mutluyuzdur ve yüksek fiyatlar ödemekten de kaçınmayız. Bundan dolayı petrol ve kömür endüstrileri çevre temizliği maliyetlerini tüketicilere pas edebilirler. Demir, çelik formunda, dışında metaller çoğunlukla arabalarımızın, telefonlarımızın ve kullandığımız diğer ekipmanlarımızın içerisinde görünmeyen küçük parçalarında kullanılırlar. Bana bir ansiklopediye bakmadan şu soruların cevabını verin bakalım. Bakır ve paladyumu nerede kullanıyorsunuz ve bu metaller geçen sene satın aldığınız eşyalar içerisinde ne kadar miktarda bulunuyor? Eğer bakır ve paladyum madenciliğinin ortaya çıkan yüksek çevre maliyetleri aracınızın fiyatını da yükseltse şu cümleyi rahatlıkla söyleyemezsiniz. Tabii bu arabayı bu sene satın almak istiyorum. Bu yüzden içinde kullanılan bakır ve paladyum için her ons başına $1 daha vermeye hazırım. Bunun yerine otomobil satın almak için daha uygun bir pazarlık arayışına girersiniz. Bakır ve paladyum tedarikçileri de otomobil üreticileri de nasıl hissettiğimizi iyi bilirler ve fiyatları düşürmeleri için madencilik işletmelerine baskı yaparlar. Bu durum maden işletmelerinin temizlik masraflarını tüketiciye pas etmelerini kesinlikle zorlaştırmaktadır. Maden şirketleri temizlik masraflarını kapatabilmek için petrol şirketlerinden daha az sermayeye sahiptirler. Hem petrol endüstrisi hem de metal madenciliği sözde miras problemleriyle karşılaşır. Bu da çevre duyarlılığının oluşumu öncesindeki bir yüzyıllık hasarın masraf yükü demektir. Bu masrafları 2001 yılı itibariyle ödeyebilmek için tüm madencilik endüstrisinin toplam sermayesi sadece $250 milyar olmakla birlikte 3 büyük firmanın Alcoa, BHP ve Rio Tinto her birinin sermayesi de $25 milyardır. Ancak diğer endüstrilere mensup büyük firmaların Walmart Store, Microsoft, Kisco, Pfizer, Citigroup, ExxonMobil ve diğerleri her birinin 250 milyar dolar sermayeleri vardır. General Electric tek başına 470 milyar dolar, tüm maden endüstrisinin neredeyse iki katı kadar sermayeye sahiptir. Bu yüzden karşılaştıkları miras metal madenciliği üzerinde, petrol endüstrisi üzerinde olduğundan daha ağır bir yüktür. Örneğin bu alanda en uzun süre faaliyet göstermiş olan ABD madencilik firması Phelps Dodge, masrafları 2 milyar dolar civarında tutan temizlik ve iş kapatma yükümlülükleriyle karşı karşıya kalmıştır. Oysa bu rakam şirketin tüm pazar sermayesine eşittir. Şirketin tüm varlıklarının değeri sadece 8 milyar dolardır ve bu varlıkların çoğu da Şili'de olduğundan Kuzey Amerika masraflarını karşılamak için kullanılamaz. Bunun tersine bir petrol şirketi olan Arco, Anaconda bakır işletmelerini satın aldığında üzerine Bat bakır madenlerinden 1 milyar dolardan fazla masraf yıkılmıştır. Ancak şirket Kuzey Amerika'da değeri 20 milyar doları geçen varlıklara sahiptir. Bir başka deyişle maden işletmesinin çevre temizliğini sağlamak konusunda Phelps Dodge'un Arco'dan daha dirençli çıkmasını açıklarken acımaz bir ekonomik faktörün de tek başına uzun bir yol kat ettiğini görebiliriz. Bundan dolayı temizlik masraflarını karşılamanın maden işletmelerine, petrol şirketlerine olduğundan daha külfetli gelmesinin pek çok ekonomik nedeni vardır. Kısa vadede çevre konusunda basit düzenlemelerin bulunduğu yasaların yürürlüğe girmesi için lobi faaliyetlerine para harcamak, maden işletmeleri için çok daha ucuz bir yöntemdir. Toplumun davranışları, mevcut yasalar ve düzenlemeler bu stratejiyi işler hale getirmiştir. Tabii yakın zamana kadar. Metal madenciliğinin içindeki geleneksel tutumlar ve şirket kültürü ekonomik açıdan zaten caydırıcı olan bu faktörleri daha da ağırlaştırmıştır. ABD, Güney Afrika ile Avustralya'nın tarihlerine bakarsak, hükümetlerin madenciliği batının yerleşimini teşvik eden bir araç gibi tanıttığını görürüz. Bu nedenle madencilik endüstrisi ABD'de şişirilmiş bir yetki hissi, kuralların üzerinde bir inanç ve batının kurtuluşu mantığı altında gelişmiştir. O suretle önceki bölümde de incelendiği gibi bu sorun değer yargıları ile ilgilidir ve kullanışlılığı olmamasına rağmen ömrü uzun olmuştur. Maden firmaları yöneticileri kendilerine yapılan çevre duyarlılığı eleştirilerine medeniyetin madencilik olmadan nasıl imkansız hale geleceğini, daha fazla düzenleme getirmenin madenciliği baltalayacağını ve böylece az medenileşme oluşacağını anlatan vaazlar vermektedirler. Bildiğimiz gibi medenileşme, petrol, tarla ürünleri, kereste veya kitaplar olmadan olmaz. Ancak petrol şirketleri yöneticileri, çiftçiler, ağaç kesenler ve kitap yayıncıları maden yöneticilerinin yaptığı gibi sözüm ona tutuculuğu bu derece yapışmazlar. Metaller madencilik yapılsın ve insanlık bundan faydalansın diye çıkarılmaktadır diye anlatırlar. Büyük bir Amerikan maden şirketinin CEO'su ve çalışanlarının büyük çoğunluğu bir kilisenin üyeleridir. Bazı inançları doğrultusunda arazi iyileştirme çalışmalarını 5 veya 10 yıl daha ertelemeyi düşünmektedirler. Madencilik endüstrisi içerisinde bulunan arkadaşlarım, şirketlerin oldukça bilinen bu tutumlarını tanımlamak için epey renkli ifadeler kullanmaktadırlar. İşte bunlardan birkaçı şöyledir: boz kaç taktiği, soyguncu baron mentalitesi, bir adamın doğaya karşı şiddetli ve tahrip edici ancak gözü pek mücadelesi, şimdiye kadar karşılaştığımız en tutucu iş adamları, petrol şirketlerinin yaptığı gibi kendi ortakları için varlık değerlerini arttırmaktan ziyade maden yöneticileri zarı yuvarlarlar ve zengin maden damarını vurarak kişisel olarak zenginleşirler. Bu oldukça spekülatif bir tutumdur. Madenlerde bulunan zehirle ilgili iddialara maden endüstrisi devamlı itiraz ederek tepki vermektedir. Bugün petrol endüstrisinde bulunan hiç kimse dökülmüş olan petrolün zararlı olduğuna itiraz edemez. Oysa maden işletmeleri yöneticileri sızan metallerin ve asidin zararlarını reddederler. Ekonomik ve ticari tutumların yanı sıra madencilik endüstrisindeki çevresel uygulamaların altında yatan üçüncü faktör, endüstrinin kendine has tutumunu devam ettirmesine izin veren hükümetimizin ve toplumumuzun tutumudur. ABD'deki madenciliği denetleyen ana federal yasa hala 1872 yılında yürürlüğe girmiş olan genel madencilik yasasıdır. General Mining Act. Bu yasa madencilik şirketlerine halka ait arazilerden kar payı vermeden yıllık 1 milyar dolarlık muazzam bir sübvansiyon sağlamaktadır. Ayrıca yasa sayesinde bazı durumlarda kamuya ait arazilere sınırsız olarak maden atıkları atılmakta, her geçen yıl vergi mükelleflerine çeyrek milyar dolara mal olan başka maddi destekler de sağlamaktadır. 1980 yılında federal hükümet tarafından kabul edilen kanunlar 3089 maddeyi içine almaktadır. Ancak bunlar madencilik firmalarından temizlik maliyeti olarak mali güvence talep etmemekte ve iyileştirme ile madenin kapanma maliyetini yeterli biçimde tanımlamamaktadır. 2000 senesinde iktidarda olan Clinton yönetimi bu hedeflerin ikisine birden ulaşabilen ve bir yandan da şirketlerin mali güvence konusunda kendi kendilerine garanti vermelerini hariç tutan madencilik düzenlemeleri önerisi getirdiler. Ne var ki Ekim 2001'de iktidara gelen Bush yönetimi bu önerilerin neredeyse tümünü saf dışı bıraktı. Yalnızca mali güvence talebine devam ettiler. Ancak bu talep mali güvencenin kapsayacağı iyileştirme ve temizlik masraflarının tanımını yapmadıktan sonra her durumda anlamsız idi. Bizim toplumumuzun verdiği zararlardan dolayı etkin olarak madencilik endüstrisini sorumlu tutması pek nadir görülmektedir. Madencilikle ilgili kanunlara uymayan insanların peşine düşen yasalar, düzenleyici politikalar ve de siyasi arzu yoktur. Hatta uzun süre Montana eyaleti hükümetinin maden lobicilerine karşı saygıda kusur etmedikleri için adları çıkmıştı. Arizona ve Nevada eyaletlerinin hükümetleri hala bu durumdadırlar. Örneğin New Mexico eyaleti Phelps Dodge Corporation'a ait Chino Bakır Maden İşletmesi'nin iyileştirme masraflarını 780 milyon dolar olarak tahmin etmişti. Ancak daha sonra Phelps Dodge'dan gelen baskının altında bu rakamı 391 milyon dolara düşürdü. Dolayısıyla Amerikan halkı ve hükümetlerimiz madencilik endüstrisinden pek bir şey talep etmezken neden endüstrinin böyle davranmasına şaşıralım? 52. ayrımın sonu. Sayfa 561.